Ayrım 4.
Şifre, kişiye özel, sayı 115, 19-7-1919, Amasya'da 5. Tümen Komutanlığı'na, Sivas'ta 3. Ordu Sıhhiye Müfettişi Albay İbrahim Talih Beyefendi'ye, Refet Bey'edir. Selahattin Bey'e telgrafımı verdiniz mi? Bu arkadaşımızın kesin kanatlarının mutlaka tespit edilmesi ve kararsızlık yahut iki taraflı idare gibi felaket doğuracak bir durumu hiçbir şekilde tahammül ve rıza gösterilmemesi bir vatan görevi olduğundan bu hususta evet veya hayır şeklinde kendisinden söz alınması ve ona göre bir karar verilmesi zaruridir. Sizin bıraktığınız noktadan başlamak kendileri için en uygun programdır. Şimdiye kadar hemen bir hafta geçtiği halde hiçbir kesin bilgi alınamaması, İstanbul'dan gelen bir haberde kendisi hakkında sağlam bir kanaat gösterilmemesi ve hareketinden önce Sadık Bey ile gizli bir görüşme yaptığından ve dostluğundan söz edilerek şikayet edilmesi bu telgrafımın yazılmasına yol açmıştır. Bu durumu ve sonuçlarını özellikle sizin takdir etmeniz ve çözmeniz gerekir. Zira herhangi bir halk topluluğunda söyleyeceği yanlış ve milli gayeye aykırı bir tek sözün bile yaratacağı tepkiyi ve bunun doğuracağı durumu şimdiden düşünmek yeterlidir. Mustafa Kemal. 3. Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanı Albay Kazım. Yalnız bu telgrafımıza değil, çok şeye cevap olan Refet Bey'in şu telgrafını olduğu gibi bilginize sunacağım. Güvenlikle ilgili ve çok ivedi. 1828. Sivas 22-7-1919. Erzurum'da 3. Ordu Müfettişliği Vekili Kazım Karabekir Paşa Hazretlerine. 1. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Telgrafınızı Selahattin Bey'den ayrıldıktan sonra aldığım için kendisine veremedim. Selahattin Bey'i herkes gibi siz de çok iyi tanırsınız. Kararsız tabiatlı bir zattır. Bu bölgede 10 günden fazla kalmamak niyetiyle gelmiş. Az kalsın komutayı almadan geri kaçacaktı. Kendisine güven duygusu vererek ve inandırarak vatani görevini hatırlattım. Memleketini herhalde sever. Ancak vakitsiz iş görmeye gelemez. Aşağı yukarı Vali Reşit Paşa'dan biraz daha iyi. 13. Kolordu'dan geçen silahlardan haberi olduğu gibi bu işi halletmek üzere İstanbul'da da çalışmış ve başarılı olmuş. Buraya Cevat Paşa tarafından seçilerek gönderilmiş. Bu bakımdan gayeye zararlı olamaz ve hiçbir halk topluluğunda gayeye aykırı tek bir söz söylemez. Aksine milli gayeye uygun olarak fakat sessiz bir şekilde çalışacağına söz verdi. Sadık Bey'in ilişkisi hakkında verilen bilgilere inanmıyorum. Zaten aldığımız haberi iyice kontrol etmeden ve belirli bir program yapmadan çalışmak kuvvetlerin kaybına yol açıyor. Doğan'ın durumu hakkında bana verdiğiniz bilgilerde aldığınız abartılmış haberlere kapılmamış olsaydınız belki de ben durumu daha iyi idare eder ve komutayı terke mecbur kalmazdım. Tek başına karar verecek insanların gerçek durumu bilmeleri gereğini siz de takdir buyurursunuz. O halde Selahattin Bey'i boşu boşuna ürkütmek ve hayır dedirtmekle ne çıkacak? Zaten o kaçmaya hazır. Yerine acaba kim gelecek? Emirlerinizin kısa ve açık olmasını rica ederim. Selahattin Bey ile ilgili telgrafınızı lütfen bir daha okuyunuz. Fırtınayla başlayıp sükunetle biten bu telgraftan kesin olarak ne demek istendiğini çıkaramadım. Bununla birlikte birkaç güne kadar Selahattin Bey Samsun'dan dönüyor. Kendisiyle görüşeceğim. Şüphesiz kendisine uygun bir tarzda ve amaca hizmet yolunda idare için gerekli tedbirleri alıyorum. 2. Samsun'a çıkarılan taburun burada kinkli Müslümanları değiştirmekle birlikte asıl Sivas'ta bulunduğunuzu zannettikleri zat-ı alilerine karşı bir gözdağı vermek maksadıyla çıkarıldığını İngilizlerle temasımda anladım. Beni İstanbul'a gitmeye razı etmek için Kavak'ta bulunduğum zaman bir İngiliz binbaşısı geldi. İngilizlere karşı gösterdiğim direnmeyi fırsat bilerek fakat aslında zat-ı alilerini yıpratmak için beni görevden aldırdıklarını açıkça söyledi. Zat-ı alilerinin öteki dayanığı Kazım Karabekir Paşa'ymış. Bu bakımdan Kazım Paşa ellerine İngilizlerin ısrarına yol açacak bir tutamak vermemelidir. Ferit Paşa'nın istifanız üzerine Kazım Paşa'yı komutan vekili olarak tayin etmesi İstanbul'dakilerden bir kısmının kötü bir niyeti olmadığını gösteriyor. Ancak İngilizlerin ısrarı karşısında bir şey yapamazlar. Kazım Paşa'nın vekil olarak tayini de Selahattin Bey'in Sadık Bey hesabına buraya gelmediğini gösterir. 3. Benim İstanbul'a götürülmem için İngilizlerin İstanbul hükümetine baskı yapmaları pek muhtemeldir. Çünkü benimle İngilizlerin arasında resmi bir ilişki var. Bu baskı artarsa Selahattin Bey'i güç bir durumda bırakmamak için izimi kaybettireceğim. 4. Hamit Bey'in değiştireceği söylentisi daha gerçekleşmedi. Onun yerinde bırakılması için gerek Selahattin Bey ve gerekse İngilizler İstanbul hükümetine başvurdular. Bu zatın değiştirilmesi teşebbüsü dahiliye nezaretiyle kavga etmesinin sonucudur. Selahattin Bey'in yerine Konya'ya Sedat Bey'in geldiği de doğru değildir. Her ne kadar Hamit Bey bütün komutanların değiştireceğini haber aldığını yazıyorsa da Kazım Paşa'nın vekil olarak tayini bunun aksini gösteriyor. 5. Sivas Kongresi ile ilgili olarak sadrazamlıktan doğruca illere tebliğ olunan 20 Temmuz 1919 tarihli telgrafı gördünüz mü? Karahisar'daki tümen komutanı bu kongreye temsilci seçilmesi için buralara bildiri yayınlamış. Bu davranış tarzını uygun buluyor musunuz? Almanya ile yapılan barış anlaşması ve doğudaki sessizlik durumun gelişmesini beklerken bizim de ihtiyatlı bulunmamızı gerektirmiyor mu? Şahsım için hiçbir endişem olmadığını artık anlamışsınızdır. Yalnız kararsız ve programsız hareketlerle gayeyi çıkmaza sokacağız. Ya ihtiyatlı olalım yahut işi hemen açığa vuralım. Ne var ki ikisinden birini yapalım. Sivas Kongresi'nden bugün için bir fayda bekliyor musunuz? Bugünkü duruma göre bu kongrenin Sivas'ta ve açıktan açığa yapılmasını tehlikeli bulmuyor musunuz? Güney yönlerinden Sivas'a gelecek bir darbe özellikle bu il halkının kansızlığı yüzünden Anadolu'yu ikiye ayırır ve pek tehlikeli olur. Bunun için bu ilin son ana kadar tarafsızmış gibi görünmesi son derece önemlidir. Bu kongrenin mutlaka toplanması gerekiyorsa, aldığımız haberlere göre temsilciler de gelebileceklerse, acaba bunun doğuda başka bir yerde toplanması daha uygun düşmez mi? 6. Sivas ve Amasya şehirlerinin halkı pek bayağı. İlçelerde, köylerde halk bunlara bakarak çok daha iyi. Bundan sonra çalışmalarımı ona göre ayarlayacağım. 7. İstanbul'dan aldığım haberde buradaki milli mücadelenin hiçbir parti veyahut bir şahsın kendi özel emirlerini gerçekleştirmek maksadına dayanmayıp sırf milletin selamet ve istiklalini kurtarmak gayesine dayandığı konusunda zat halileri tarafından bir bildiri yayınlayarak İngilizlerin yatıştırılması tavsiye olunuyor. Buna gerek görüldüğü takdirde ben bunun zat haliniz tarafından bir bildiri şeklinde değil, belki Erzurum Kongresi'nin kararlarına sokularak yayınlanmasının uygun olacağını zannediyorum. 8. Ajanslar meclis-i mebusan seçimlerinden bahsediyorlar. Bu hususta ne düşünüyorsunuz? Refet. Bu telgrafa verdiğimiz cevabı da olduğu gibi aktarmakla yetineceğim. Şifre. Subay eliyle çekilmesi. İvedi. 171. 23-7-1919. Sivas'ta 3. Kolordu Kurmay Başkanı Zeki Bey'e. Refet Beyefendi'ye. 1. Selahattin Bey hakkındaki telgrafı bir defa daha okumak üzere aradım. Fakat bulunamıyor. Hatırladığıma göre bu zat için söz konusu olan hususlar İstanbul'dan bildirilmişti. Her alınan haberin doğruluğunu istenildiği gibi kontrol edebilmek nadiren mümkündür. Doğunun durumu hakkında aldığımız bilgiler abartmadan uzak olmamakla birlikte bize yanlış bir adım attırmış değildir kanısındayım. Mukadderatımızda yalnız doğudaki olayların gelişmesine bağlı kalınmakla yetinilmiş değildir. Milli teşkilatı genişlik ve canlılık kazandırarak kökleştirmek, kongrelerle milli davayı benimsetmek, ordunun milli teşkilata destek ve yardımını sağlamak, milli davanın kaybına meydan vermemek için komuta ve silah meseleleriyle gereken kesin kararı verme hususlarında şimdiye kadar yapıldığından başka türlü ve daha ihtiyatlı davranmak acaba bugünkü verimli sonucu sağlayabilir miydi? Herhalde şimdiki durum herkesi sevindirecek derecededir. 2. Kazım Paşa'nın komutan vekilliğine tayini pek yerinde olmuştur. Ellerini İngilizlerin ısrarına yol açacak görünürde bir sebep vermemeye çalışıyor. Ancak silah konusunda ve Trabzon'a asker çıkarılmasını önleme hususunda hoşgörülü davranamayacağımız aşikardır. Halbuki ileri sürülen bu sebepler İngilizlerin hiç hoşuna gitmeyecektir. 3. İngilizler benim İstanbul'a götürülmem için pek çok ısrar ettiler ve hükümete ağır baskı yaptılar. Hükümet ve padişah ve makine başında günlerce devam eden görüşmeler sırasında bu nokta açıkça bildirildi. Bu konuşmaların metinleri görüştüğümüzde sizin tarafınızdan da görülecektir. Yalnız şu var ki meslekten ayrılınca ısrar son buldu. Bu bakımdan sizin için de istifadan sonra büyük bir ısrar olacağını sanmıyorum. Bununla birlikte ve aksi halde izinizi kaybettirmektense Selahattin Bey'in de güç duruma girmesini tercih ederim. Burada Halit Bey hakkında hükümet ve İngilizler Kazım Paşa'ya çok ısrar ettiler. Kazım Paşa bir şey yapılamayacağını söylemekte direndiği içindir ki bugün Halit Bey resmen olmasa bile yine tümeninin başında bulunuyor. 4. Hamit Bey son telgrafıyla hepimizden daha çabuk hareket etme isteğini gösteriyor. Şimdilik yumuşatıldı. 5. Sivas Kongresi ile ilgili telgrafı henüz görmedim. Gerçekten de bazı yerlerde olumlu, bazı yerlerde olumsuz yönde aşırılıklar görülüyor. Şüphesiz duruma göre ve verimli hareketlerde bulunabilecek şekilde ihtiyatlı davranma taraflısıyım. Herkesi ilgilendiren bu açık ve kesin program bugün toplanmaya başlayan Erzurum Kongresi görüşmelerinden çıkacaktır. Sivas Kongresi'nden pek çok yarar beklerim. Bugün değil, Sivas Kongresi ilk defa söz konusu edildiği gün bile her yönden ve özellikle güneyden bir darbe gelebileceğini büyük bir ihtimal dahilinde gördüğümü ve bundan dolayı da savunma tedbirleri alınması için ricada bulunduğunu hatırlarsınız. Bununla birlikte Erzurum Kongresi toplandıktan sonra Sivas'a gelecek temsilcilerin sayısına ve Erzurum Kongresi'nin yapacağı etkilerden doğacak duruma göre daha pratik ve güvenilir bir şekilde düşünülür. 6. Siz kardeşimin çalışmaları düzenleme konusundaki düşüncesi pek yerindedir. Ancak şehirlileri de milli duygu ve etki altında tutmaktan uzak kalınmayacağını ümit ederim. 7. Milli mücadelenin gaye ve hedefi kongre tarafından yayınlanacak bildirilerle tasavvur buyurduğunuz şekilde duyurulacaktır. 8. Meclis-i mebusan toplanmalıdır. Fakat İstanbul'da değil Anadolu'da bu konu kongrede görüşüldükten sonra teşebbüse geçilecektir. Hepimiz gözlerinizden öperiz kardeşim. Mustafa Kemal, 3. Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanı Albay Kazım. Erzurumluların yardımları. Efendiler, askerlikten ayrıldıktan sonra bütün Erzurum halkının ve Vilayet-i Şarkiye Müdafaa Hukuku Milliye Cemiyeti'nin Erzurum Şubesi'nin bana karşı pek açık olarak gösterdikleri güven ve yakınlığın bende bıraktığı unutulmaz hatırayı burada açıkça belirtmeyi görev sayarım. Cemiyetin Erzurum Şubesi'nden aldığım 10 Temmuz 1919 tarihli yazıda, cemiyetin başına geçerek yönetim kurulu başkanlığını kabul etmemi teklif ediyorlar ve birlikte çalışmak üzere seçtikleri 5 kişinin adlarını bildiriyorlardı. Bu 5 kişi Raif Efendi, emekli binbaşı Süleyman Bey, emekli binbaşı Kazım Bey, Albayrak gazetesi müdürü Necati Bey, Dursun Beyzade Cevat Bey'di. Sözünü ettiğim yazıda Rauf Bey'in de yönetim kurulu ikinci başkanlığına seçildiği bildiriliyordu. Bu tarihlerde Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Raif Efendi, üyeler Hacı Hafız Efendi, Süleyman Bey, Maksut Bey, Mesut Bey, Necati Bey, Ahmet Bey, Kazım Bey ve sekreter Cevat Bey'di. Erzurum Şubesi İstanbul'daki Genel Merkez Başkanlığı'nı ulaştırmaya çalıştıkları bir telgrafla Genel Merkez adına karar verme ve söz söyleme yetkisinin bana verildiğinin telgrafla bildirilmesini de rica ettiler. Bundan başka bizim Erzurum Kongresi'ne katılmamızı kolaylaştırmak için Kongre Erzurum temsilcisi olarak seçilmiş bulunan emekli binbaşı Kazım ve Dursun Beyzade Cevat Beyler temsilcilikten istifa ettiler. Erzurum Kongresi. Efendiler, yüksek malumunuz olduğu üzere Erzurum Kongresi 1919 yılı Temmuz'unun 23. günü pek gösterisiz bir okul salonunda toplandı. İlk günü beni başkanlığa seçtiler. Kongre üyelerini durum ve bir dereceye kadar da tutulan yol hakkında aydınlatmak için yaptığım konuşmada, tarihin ve olayların zoruyla doğrudan doğruya içine düştüğümüz kanlı ve kara tehlikeleri göstermeyecek ve bundan irkilmeyecek hiçbir vatanseverin tasavvur edilemeyeceğini işaret ettim. Ateşkes antlaşması hükümlerine aykırı olarak yapılan saldırı ve işgallerden bahsettim. Tarihin bir milletin varlığını ve hakkını hiçbir zaman inkar edemeyeceğini, bu itibarla vatanımız, milletimiz aleyhinde verilen hükümlerin er geç iflasa mahkum olduğunu söyledim. Vatan ve milletin kutsal varlıklarını kurtarmak ve korumak hususunda son sözü söyleyecek ve bunun gereğini yerine getirecek gücün, bütün vatanda bir elektrik ağı haline gelmiş olan milli akımın kahramanlık ruhu olduğunu ifade ettim. Maneviyatın kuvvetlendirilmesine yardımcı olmak üzere de yeryüzündeki bilinen bütün milletlerin milli gayelerine ulaşmak için içinde bulunduğumuz tarihteki mücadeleleriyle ilgili mevcut bazı bilgileri özetledim. Ve milletin mukadderatına hakim bir milli iradenin ancak Anadolu'dan doğabileceğini belirttim. Milli iradeye dayanan bir millet meclisinin meydana getirilmesini ve gücünü milli iradeden alacak bir hükümetin kurulmasını kongre çalışmalarının ilk hedefi olarak gösterdim. Erzurum Kongresi'nin bildirisi ve kararları. Efendiler, Erzurum Kongresi 14 gün sürdü. Çalışmalarının sonucu tespit ettiği tüzük ve bu tüzükteki hükümleri ilan eden bildiri maddelerinden ibarettir. Bu tüzük ve bildiri metni zaman ve ortamın gerektirdiği bazı önemsiz ve ikinci derecede düşünce ve görüşler atlanarak incelenirse bir takım köklü ve geniş çaplı ilkeler ve kararlara varmış oluruz. Müsaade buyurursanız bu ilkelerin ve kararların bence daha o zaman nelerden ibaret olduğunu işaret edeyim. 1. Milli sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür. Birbirinden ayrılamaz. Bildiri madde 6, tüzük madde 3'ün açıklaması, tüzük ve bildirinin birinci maddeleri lütfen okunup incelensin. 2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı hükümetinin dağılması halinde millet topyekun kendisini savunacak ve direnecektir. Tüzük madde 2 ve 3, bildiri madde 3. 3. İstanbul hükümeti vatanı koruma ve istiklali elde etme gücünü gösteremediği takdirde bu gayeyi gerçekleştirmek için geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümet üyeleri Milli Kongre'de seçilecektir. Kongre toplanmamışsa bu seçimi heyeti temsiliye yapacaktır. Tüzük madde 4, bildiri madde 4. 4. Kulay-ı Milliye'yi tek kuvvet olarak tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. Bildiri madde 3. 5. Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez. Bildiri madde 4. 6. Manda ve himaye kabul olunamaz. Bildiri madde 7. 7. Milli Meclis'in derhal toplanmasını ve hükümetin yaptığı işlerin meclis tarafından kontrol edilmesini sağlamak için çalışılacaktır. Bildiri madde 8. Bu ilkeler ve bu kararlar çeşitli şekillerde yorumlanmışsa da gerçek niteliklerini hiç değiştirmeden uygulanma imkanı bulabilmişlerdir. Efendiler, biz kongrede özetlediğim bu kararları ve bu ilkeleri ortaya koymaya çalışırken Sadrazam Ferit Paşa da basında bir takım demeçler yayınlıyordu. Bu demeçlere Sadrazam'ın Milleti Jurnali dense yeridir. 23 Temmuz 1919 tarihli basın dünyaya şunu ilan ediyordu. Anadolu'da karışıklık çıktı. Kanuni esasiye aykırı olarak Meclis-i Mebusan adı altında toplantılar yapılıyor. Bu hareketin askeri ve sivil memurlar tarafından önlenmesi gerekir. Buna karşı gereken tedbirler alındı ve Meclis-i Mebusan'ın toplantıya çağrılması istendi. Ağustos'un 7. günü kongre toplantısına son verirken üyelerine önemli kararlar alındığını, bütün dünyaya milletimizin varlık ve birliğinin gösterildiğini söyledim ve tarih bu kongremizi ender görülen büyük bir eser olarak kaydedecektir dedim. Sözlerimde isabetsizlik olmadığını, zaman ve olayların ispatlamış olduğunu inanıyorum efendiler. Erzurum Kongresi tüzüğü gereğince bir heyeti temsiliye seçmişti. Dernekler kanununa göre dilekçe yerine geçmek üzere Erzurum Valiliğine verilen 24 Ağustos tarihli yazıda heyeti temsili üyelerinin adları ve kimlikleri şu şekilde gösterilmiştir. Mustafa Kemal, eski 3. Ordu müfettişi askerlikten ayrılmış. Rauf Bey, eski Bahriye Nazırı. Raif Efendi, eski Erzurum Milletvekili. İzzet Bey, eski Trabzon Milletvekili. Servet Bey, eski Trabzon Milletvekili. Şeyh Fevzi Efendi, Erzincan'da Nakşişeyhi. Bekir Sami Bey, eski Beyrut Valisi. Sadullah Efendi, eski Bitlis Milletvekili. Hacı Musa Bey, Mutki Aşiret Bey'i. Efendiler, sırası gelmişken arz edeyim ki bu kimseler hiçbir vakit bir araya gelip birlikte çalışmış değillerdir. Bunlardan İzzet, Servet ve Hacı Musa Beylerle Sadullah Efendi hiç gelmemişlerdir. Raif ve Şeyh Fevzi Efendiler Sivas Kongresi'ne katılmışlar fakat ondan sonra biri Erzurum'a öteki Erzincan'a dönerek bir daha heyeti temsiliyede bulunmamışlardır. Rauf Bey ve Sivas Kongresi'nde aramıza katılan Bekir Sami Bey İstanbul'da meclis-i mebusuna gidinceye kadar bizimle birlikte bulunmuşlardır. Erzurum Kongresi'nde görülen kararsızlıklar. Efendiler, hatıra olarak küçük bir noktayı da işaret etmek isterim. Benim bu Erzurum Kongresi'ne üye olarak girip girmemekliğim üzerinde düşünülmeye değer bulunduğu gibi, kongreye katıldıktan sonra da başkan olup olmamaklığım konusunda kararsızlık gösterenler olmuştur. Bu kararsızlığı gösterenlerden bir kısmının düşüncelerini iyi niyet vicdanliklerine vermek mümkün ise de, diğer bazı kimselerin de bu hususta tamamen samimiyetten uzak, aksine melunca bir maksadın peşine düştüklerine daha o zaman şüphem kalmamıştı. Söz gelişi düşman casus olup her nasılsa Trabzon elinde bir yerden kendisini kongreye temsilci seçtirerek gelen Ömer Fevzi Bey ve arkadaşları gibi. Bu zatın hainliği sonradan Trabzon'da ve oradan kaçtıktan sonra da İstanbul'daki faaliyet ve hareketleriyle de sabit olmuştur. Kongrenin bitiminden 2-3 gün önce başka bir tartışma da söz konusu olmaya başlamıştı. Bazı yakın arkadaşlarım benim heyeti temsiliyeye girerek açıkça faaliyet göstermemi sakıncalı buluyorlardı. Görüşleri şu noktalarda özetlenebilir. Milli teşebbüs ve faaliyetlerin bütün anlamıyla milletten doğduğunu, gerçekten milli olduğunu göstermek lazımdır. Bu takdirde yapılacak teşebbüsler daha güçlü olur ve kimsenin kötü yorumuna ve özellikle yabancıların olumsuz düşüncelerine fırsat vermez. Fakat tanınmış ve hele İstanbul hükümetine hilafet ve saltanat makamına karşı asi duruma düşmüş, hücumların hedef noktası haline gelmiş olan benim gibi bir adamın bütün bu milli teşebbüslerin başında bulunduğu görülürse, faaliyetin milli gayelere dayanmaktan çok şahsi emellerin gerçekleştirilmesi maksadına dayandığı inancı uyanır. Bu bakımdan heyeti temsiliyeyi illerin ve müstakil sancakların seçeceği kimseler oluşturmalıdır. Ancak bu şekilde milli bir güç gösterilebilir. Bu görüşlerin ne dereceye kadar yerinde olup olmadığını araştıracak değilim. Yalnız benim de bu görüşlere karşı olan düşüncelerimi ve bunları dayandırdığım noktalardan bazılarını sayayım. Özellikle ben mutlaka kongreye katılmalı ve onu idare etmeliydim. Çünkü zaman geçirmeksizin milli iradenin faaliyete geçirilmesini ve milletin doğrudan doğruya fiili ve silahlı olarak tedbirler almaya başlamasını sağlamak zaruretine inanıyordum. Bu esaslı noktaları takdir ve tespit ettirebilmek için kongrede aydınlatmak, yol göstermek ve bizzat idare etmek suretiyle çalışmamı zaruri görüyordum. Nitekim öyle oldu. Erzurum Kongresi'nin daha önce açıkladığım ilke ve kararlarını herhangi bir temsilciler heyetinin uygulama alanına sokturabileceğime henüz güvencim olmadığını itiraf ederim. Nitekim zaman ve olaylar beni doğrulamıştır. Bundan başka daha Amasya'dayken karar verilip de millete her türlü vasıtayla tebliğ ettirdiğim Sivas Genel Kongresi'nin toplanmasını sağlamak, bütün milleti ve memleketi yalnız bir heyetle temsil etmek, ayrıca yalnız Doğu illerini değil vatanın her köşesini aynı dikkat ve duyarlılıkla savunma ve kurtarma çarelerini bulmaya çalışmak hususlarını herhangi bir heyetin gerçekleştirebileceğine inanmadığımı açıkça ifade etmek zorundayım. Çünkü bende böyle bir kanaat var olsaydı benim iş başına geçtiğim güne kadar teşebbüs ve faaliyette bulunanların çalışmalarının sonuçlarını bekler ve istifa etmemek yolunu tutardım. Hükümete, padişah ve halifeye karşı isyan gereğini duymazdım. Aksine ben de bazı iki yüzlü ve iki taraflı oynayanlar gibi görünüşte pek şatavatlı ve gösterişli olan o günün ordu müfettişliği görevini ve padişah hazretlerinin yaveri sıfatını taşımakta devam ederdim. Gerçi benim açıkça ortaya atılmamda ve bütün milli ve askeri hareketlerin başına geçmemde elbette sakınca vardı. Ancak o sakınca, başarısızlık halinde herkesten önce ve herkesten çok benim, en büyük ceza ve azabı uğratılmamdan başka bir şey olabilecek miydi? Oysa bütün vatanın ve koskoca bir milletin ölüm kalım davası söz konusu olurken, vatan severim diyenlerin kendi sonlarını düşünmelerinin yeri var mıydı? Efendiler, ben bazı arkadaşlarca ileri sürülen düşünce ve kuruntulara uymuş olsaydım, iki bakımdan büyük sakıncalar ortaya çıkacaktı. Birincisi düşüncelerimde, kararlarımda ve bütün kişiliğimde yetersizlik ve güçsüzlük olduğunu itiraf etmek ki bu husus benim vicdanımın emrine uyarak yüklendiğim görev bakımından düzeltilmesi imkansız bir yanılma olurdu. Efendiler, Tarih itiraz edilemez bir şekilde ispatlamıştır ki, büyük davalarda başarı için sarsılmaz bir kabiliyet ve kudrete sahip bir önderin varlığı şarttır. Bütün devlet adamlarının ümitsizlik ve becerisizlik içinde, bütün milletin başsız olarak karanlıklar içinde kaldığı bir sırada, her vatanseverim diyen binbir çeşit insanın binbir hareket ve görüş tarzı ortaya attığı ve her şeyin allak bullak olduğu bir dönemde, danışmalar yoluyla birçok hatırlı ve nüfuslu kimselere bel bağlama gereğine inanmakla, güvenli ve kararlı bir şekilde ve özellikle süratle yol almak ve en sonunda çok çetin olan hedefi ulaşmak mümkün müdür? Tarihte bu tarzda başarıya ulaşmış bir toplum gösterebilir mi? İkincisi efendiler, millet, memleket, siyaset ve ordu yönetimiyle hiçbir ilgi ve ilişkileri bulunmamış, bu alanda başarıları görülmemiş ve denenmemiş olan gelişigüzel kimselerden, söz gelişi Erzincanlı bir Nakşişehir ve Mutkili bir aşiret reisi gibi zavallılardan da kurulması ihtimalden uzak olmayan herhangi bir temsilciler heyetine söz konusu durum ve görev emanet edilebilir miydi? Edildiği takdirde memleket ve milleti kurtaracağız dediğimiz zaman milleti ve kendimizi aldatmış olmak gibi bir yanılgıya düşmeyecek miydik?